Ayrım 5.
Protestanlık, İncil'in ulusal dillere çevrilmesini, ulusal dille ibadet edilmesini ve ulusal kilise kavramını getirerek Hristiyanlıkta önemli bir değişim oluşturmaktadır. Max Weber'e göre Protestanlığın içerdiği değerler Batı Avrupa'da sermaye birikimi hızlandırılmış, burjuvazizinin ve dolayısıyla kapitalizmin gelişmesini kolaylaştırmıştır. Çünkü Protestanlık başarının ve çalışmanın bir ibadet olduğu inancını yaymıştır. Tanrı'yı memnun etmek için çalışmak gerekmekte ve Tanrı kendisini memnun edenleri zenginleştirmektedir. Protestan inancına göre çalışmayanın yemek yemeye bile hakkı yoktur. İsraf ve lüks ise kötüdür. Burada yanıtlanması gereken soru şudur. Acaba Hristiyanlıkta değişim olduğu için mi kapitalizm gelişmiştir, yoksa kapitalizm geliştiği ve burjuvazi güçlendiği için mi Hristiyan dini değişim geçirmek, yeni koşullara uygun yorumlar yapmak zorunda kalmıştır? Örneğin, Protestanlık niçin feodal dönemin başlarında doğmamıştır da İsa'nın doğumundan 15 yüzyıl sonra derebeylik düzeninin yıkıntıları üzerinde yükselmiştir? Ahmet N. Yüceköken de vurguladığı gibi Protestanlık eskimeye ve gelişen üretim güçlerine köstek olmaya yüz tutmuş bir feodal düzene, gelişen burjuvazinin baş kaldırması sonucu benimsenen ve kendini yeni ekonomik düzene uydurmuş bir dinsel öğreti ve değer sistemidir. İsa'nın öğretisinin değişen koşullar içinde yorumlanarak belki de başlangıçtakinden çok farklı biçimlere büründüğünü söyleyebiliriz. Hristiyanlığı temsil eden kilise, bir dönemde derebeylerinin yanında yer alıp liberalizme karşı savaş açarken, daha sonra eski düşmanı burjuvazi ile birleşip sosyalizmle mücadele etmiştir. Genellikle kurulu düzenden ve egemen güçlerden yana olmuştur. Belki de bu nedenle Napolyon Bonaparte'ın kilise ile ilgili değerlendirmesi oldukça acımasızdır. Dinin olmadığı bir devlette düzen olabilir mi? Gelirler arasında eşitsizlik olmadan toplum, din olmadan da gelirler arasında eşitsizlik olamaz. Tıka basa patlayıncaya kadar yiyen bir adamın yanı başında açlıktan ölen bir adam düşünün. Onun bu farkı kabul edebilmesi için yüksek bir otoritenin şöyle demesi gerekir: Tanrı böyle istiyor. Bu dünyada yoksullar da zenginler de olmalıdır. Ama sonra ve sonsuza kadar paylaşma başka türlü yapılacaktır. Bu sözlerden sonra Karl Marx'ın dinle ilgili değerlendirmesi çok daha yumuşak gelebilir. Din, can çekişen bir yaralının nefes alışı, kalpsiz bir dünyanın kalbi, ruhsuz bir dönemin ruhudur. O halkın afyonudur. Aslında Hristiyan inancını temsil edenlerin her zaman kurulu düzenden yana tavır takındıkları, güçlüleri ve onların iktidardaki temsilcilerini destekledikleri söylenemez. Örneğin bir toplumda azınlıkta olan bir grubun dini ya da mezhebi farklıysa, o azınlığın dinsel inanç sistemi tutucu değil, kurulu düzene karşı bir rol oynamaktadır. Çünkü kurulu düzene egemen olan çoğunluk, o azınlığa karşı bir tutum içindedir. Başka bir deyişle kurulu düzen, çoğunluktakilerin inanç sistemine daha çok uygundur. Bu yalnız Hristiyan dünyası için değil, örneğin İslam dünyası açısından da geçerli bir gözlemdir. Dinsel güçlerin tek yönlü bir etki yaptıklarını, kendi içlerinde bir bütün olarak hareket ettiklerini de söylemek zorlaşıyor. Latin Amerika ülkelerinin önemli bir kesiminde kilisenin üst düzeyinde yer alanlar kurulu düzeni desteklerken, genç ya da alt tabakalarla sürekli ilişki içindeki din adamlarının yoksul toplum kesimlerinin davalarına sahip çıktıkları bir gerçektir. Hatta bu tutum içinde olanlara yüksek din adamları arasında da rastlanabilmektedir. Brezilyalı başpiskopos Helder Camara 1970 tarihinde şunları söylüyordu: "Bugün belki de bir sendika kurmak, bir kilise kurmaktan daha önemlidir. Yalnız Hristiyanlıkta değil, başka dinlerde de dinin yabancılaşmış ve yabancılaştırıcı bir güç olmasını kabul etmeyen gruplar bulunmaktadır. Polonya'da büyük bir toplumsal güç niteliğindeki kilise, kurulu düzenin değil, dayanışma sendikası etrafında birleşen büyük işçi ve aydın çoğunluğunun yanında yer almıştır. Benzeri örnekler çoğaltılabilir ama tüm bunlar, örneğin bir papa 12. Pierre'in Hitler'in milyonlarca insanı fırınlarda yakması karşısındaki sessizliğini unutturamamaktadır. Kilise Alman nazizmine olduğu gibi İtalyan faşizmine de en büyük desteklerden birisini oluşturmuştur. B. Müslümanlık. Buda'dan İsa'ya hemen bütün dinler bu dünya nimetlerinin önemsizliğini, hatta kötülüğünü savunmuşlardır. Buda'ya göre insanın ne kadar parası pulu varsa o ölçüde Nirvana'dan uzaklaşır. İsa'ya göre bir zenginin cennete gitmesi bir devenin iğne deliğinden geçmesi kadar zordur. Oysa İslam bunların tam tersini söyler. Kazanan Tanrı'nın sevgilisidir. Böylece İslamiyet öte dünyaya olduğu kadar bu dünyaya da önem veren, bunun doğal sonucu olarak da bazılarına göre ruhsal iktidar, bedensel iktidar ayrımını tanımayan bir din olmaktadır. Şu sözler Hazreti Muhammed'e aittir. Tanrı diyor ki, ancak emeğini toprağa sarf eden, ancak toprakta kendisi tarım yapan o toprağın sahibidir. İslamiyet'e göre özel mülkiyet yasaldır. Ama bu yasallık bir dizi koşula bağlanmıştır. Servet ancak yetenek ve çalışkanlık ürünü olduğunda yasaldır. Çalışkanın tembelden daha iyi yaşamaya hakkı vardır. Kazancın helal olabilmesi emeğe, alın terine dayalı olmasına bağlıdır. Ama servetin alın teriyle oluşturulmuş bulunması onun istenildiği gibi harcanması hakkını da vermez. Çünkü servete sahip olan kişi aslında Tanrı'ya ait olan bir şeyin korunması, görevini, bekçiliğini yüklenmiş demektir. Servetin içinden ancak makul gereksinme kadarını kendisi ve yakınları için sarf edip gerisini yoksulluğun ortadan kalkmasına hizmet için kullanacaktır. Parasını har vurup harman savurmaya ya da hak etmeyenlere hesapsızca dağıtmaya hakkı yoktur. Mal ve para sahibi olmak amaç değil, toplumun huzurunu sağlamak için bir araçtır. İslamiyet mirası da aynı mantık içinde değerlendirir. Mirası birikmiş bir alın teri sayar. Mirası servetin giderek büyümesinin bir aracı olarak değil, daha sağlıklı bir toplum yapısının bir ögesi olarak kabul eder. Miras ancak bir işe başlamaya olanak sağlayacak kadar küçük parçalara bölünmelidir. Hazreti Muhammed yeterli bir düzeyde olması durumunda mirastan yalnız ölenin yakınlarının değil komşularının da yararlanması gerektiğini savunmuştur. Haksız bir servet birikimini önlemek için vasiyet hakkı servetin 1/3 ile sınırlandırılmıştır. Kişi istese bile servetinin 1/3 fazlasını tek bir kişiye bırakmak hakkına sahip bulunmamaktadır. Böylece bir yandan servetin gereğinden fazla birikmesi önlenirken, öte yandan da fitre, zekat, sadaka gibi yollarla servetin toplumsal adalet için kullanılması zorunlu kılınmaktadır. Weberci bir yaklaşımla İslam ülkelerinin geri kalmışlığını dine bağlayanlara rastlayabiliyoruz. Bu görüşü paylaşanlara göre Protestanlık, Batı Avrupa'da kapitalizmin gelişmesini kolaylaştırırken, İslam dinini benimseyen ülkelerde kapitalizm gelişmemiştir. Bundan İslam dininin kapitalizmin gelişmesini engellediği gibi bir sonuç çıkarmamaktadırlar. İslam dünyasının dışındaki toplumların çoğunda da Batı Avrupa'da ortaya çıkan gelişmeler görülmemiştir. İslam'dan önce var olan kapitalistimsi sektör, İslam dinini benimseyen ülkelerde kapitalizmin gelişmesini sağlayamamıştır. Ama benzer bir sektöre sahip eski Yunanistan ve Roma'da ya da Çin'de ve Japonya'da da kapitalizm gelişmemiştir. Faiz ve tefecilik İslamiyet'te yasaklanmış ama kılıfına uygun bir biçimde ya da değil, bu yasak çok yaygın olarak delinmiştir. Samimi ve dürüst tüccar, kıyamet günü peygamberlerin, adillerin ve şehitlerin arasında yer alacak diyen Hazreti Muhammed, ticareti özendirmek için özel bir çaba sarf etmiştir. Eğer cennette ticaret olsaydı, kumaş ticaretini seçerdim sözü de ona aittir. Maxime Rodinson, İslam ve kapitalizm konulu incelemesinin sonucunu şu cümle ile özetlemektedir. İslam dini kapitalist üretim biçimine hiçbir zaman itiraz etmemiştir ve bu dinin buyrukları, bu üretim biçiminin kapitalist bir sosyoekonomik yapının oluşturulması yönünde gelişmesini engellememiştir. Bir başka savda İslamiyet'in kaderciliği özendirdiği, inananların bu dünyanın işlerine karşı umursamazlığa ittiği ve dolayısıyla geri kalmışlığa neden olduğuyla ilgilidir. Bu savı paylaşanlar Hristiyanlığın ve akılcılığı kolaylaştırdığını savunmaktadırlar. Oysa inancı bir takım doğaüstü güçlere ve mucizelere değil, akla dayandırma çabası sadece İslamiyet'te belirgindir. Hazreti Muhammed inançsızlığı insan zihninin bir kusuru olarak görmek eğilimindedir. Kur'an inançsızları Muhammed'in vaazını dinlemeyenler, düşünmeyen, akıl yormayan, aklı yatmayan insanlar olarak değerlendirmektedir. Museviliğin ve Hristiyanlığın kutsal kitaplarının yaklaşımı ise farklıdır. Musevilik inancı yaratmak için akla değil, Tanrı korkusuna başvurur. İsrail'in Tanrısı Rabbin nüfuz edilemez derin kararlarına inanmak ve onun peygamberler aracılığıyla ilettiği buyruklarını tartışmamak gerekmektedir. Bu eğilim azalarak da olsa Hristiyanlıkta da sürecektir. İsa insanların belirtiler ve mucizeler görmedikçe asla iman etmemelerinden dolayı üzülmüştür. Kur'an'ın diğer kutsal kitaplara göre çok daha akılcı oluşunu, akıl yoluyla inandırma yolunu seçmesini bazı batılı araştırmacılar Yunan felsefesinin etkisine ve Mekkelilere özgü düşünce biçimine bağlamaktadır. Turgut Özal'ın 1988 yılında Fransızca olarak yayınladığı Avrupa'daki Türkiye kitabı da Yunan felsefesinin etkisini vurgulamaktadır. İslam felsefesi özgün ve farklıdır. Bununla birlikte ilahiyat ve felsefe açısından Yunan felsefesinin mirasını Musevilik ve Hristiyanlıkla paylaşmaktadır. İslam batılı anlamda Akdenizlidir. Batı kültürünün ilk ve en önde gelen temellerinden birini oluşturan Yunan kültürü aynı zamanda İslam felsefesinin de temelini oluşturmuştur. Kendisi de Müslümanlığı seçmiş olan Roger Grody ise bazı çağdaş İslamcı akımları sert bir biçimde eleştirmektedir. Ne Kur'an'da ne de peygamberin yaşamında görülmeyen İslam öncesi adetler, örneğin kadınların çarşafa bürünmeleri, bazı devletler tarafından İslam'a mal ediliyor. İslam dünyasının gelenekçileri de Batı şeytanına karşı surlar yükseltip İslam'ı hapsetmeye kalkıyorlar. Bazı ülkelerde penceresiz, kapısız, gökyüzünün dahi görülmesini engelleyen duvarlar örüldü. Hazreti Muhammed, bilimi Çin'e kadar gidip aramak gerektiğini söylemişti. İran'da Ayetullah'ın biri çıkıp İslam, İslam'a yeter dedi. Oysa İslam'ın büyüklüğü kendinden önceki toparlanması ve tüm büyük kültürleri yüceltmesidir. Yaygın anlayışa göre Kur'an, bir çeşit değişmez anayasa gibidir. Ama koşullar değiştikçe Kur'an'dan ve peygamberin sözleri ile yaptıklarından hareketle uygulama ile ilgili kurallar oluşturulabilir. Bir Müslüman nasıl hareket edeceğini bilemediği bir dinsel sorun karşısında genel ilke ve amaçları göz önüne alarak kendi görüşüne göre hareket edebilir. Hazreti Muhammed inananların iyi gördükleri Allah katında da iyidir demektedir. Ama kuralları yeni durumlara, değişen koşullara göre yorumlamak ve uygulamak giderek çeşitli mezhepleri doğurmuştur. Hristiyanlıkta hükümdar, iktidar yetkisini Tanrı'dan aldığını öne sürer. Tanrı bu yetkiyi ya doğrudan ya da papa aracılığıyla verir. Oysa İslamiyet'te İktidar Tanrı'ya aittir ve kimsenin ona ortak olması söz konusu değildir. Bu dünyayı geliştirmek ve düzeltmek görevini Tanrı bir kişiye değil tüm insanlara vermiştir. Yeryüzünü imar ve ıslah etmekte herkes Tanrı'nın halifesidir. Bu açıdan bakarsak Hristiyanlıkta iktidarın bireysel, İslamiyet'te ise toplumsal nitelikli olduğunu görürüz. Hristiyanlıkta iktidarı Tanrı bir kişiye verdiği için bu iktidar sınırsızdır ve o kişi ancak Tanrı'ya karşı sorumludur. İslamiyet'te ise Tanrı ile kul arasında aracı yoktur. Tanrı adına konuşma yetkisine sahip kurumlaşmış bir kilise, bir papa yoktur. Bu nedenle de örneğin İran'daki gibi ast-üst ilişkileri içinde tabandan tepeye örgütlenmiş bir mollalar sisteminin İslamlığa uygunluğu tartışmalıdır. İslamiyet'te yürütme görevi halife ya da imama aittir. İktidar emaneten ehline verilmiştir. Seçimle belirlendiği için onu seçenlere karşı sorumludur ve Tanrı'nın koyduğu kurallarla sınırlıdır. Görev belirli bir süre için verilmediği halde iktidarı erdemli bir biçimde kullanmayan kişi görevden alınabilir. Halife kural koyamaz, dinsel ilke yaratamaz, Tanrı adına affedemez. Yalnızca Tanrı'nın buyrukları yönünde işleri yürütmeye çalışır. Müslümanlıkta tüm inananların siyasal iktidara katılma hakkına sahip bulundukları söylenebilir. Ümmet kalabalıklaşınca Tanrı buyruklarının yerine getirilmesi için temsilcilerini seçebilir. Seçimin geçerli olabilmesi için zorbalık ve hilenin bulunmaması gerekir. Seçimin belirli bir biçim ve kuralı yoktur. Her toplum kendi koşullarına göre bir düzenleme yapabilir. Seçilenlerin görüşü Tanrı'nın ve topluluğun görüşüne uygun sayılmıştır. Halife bu görüşe göre hareket etmelidir. Kişi İslam'a bağlandıkça kişiye kul olmaktan kurtulup yalnızca Tanrı'nın kulu olur. Tanrı'nın koyduğu kurallar içinde herkes özgürdür ve herkes eşittir. İnsanlar düşüncelerinden değil ancak eylemlerinden dolayı suçlu sayılabilirler. Bu ülkeler üzerine kurulu, İslamlığın hızla yayılışını kılıç gücüne bağlayan batılı düşünür ve Blasco Ibanez bu yanılgıyı çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor. Araplar kendilerinden 700 yılda geri alınan İspanya'ya 2 yılda yayıldılar. Silah zoru ile kabul ettirilen bir işgal değildi bu. Her yöne kuvvetli kökler salan yeni bir toplum doğuyordu. Ulusların gerçek büyüklüğünü ortaya çıkaran kilit taşı, vicdan özgürlüğü halka sevimli görünmüştü. Arapların sahip oldukları kentlerde Hristiyanların kiliseleri ile Yahudilerin sinagogları yan yana yer alıyordu. Hazreti Muhammed şöyle diyordu. Bir Hristiyan kızı ile evlenen Müslüman, karısının kilisede ibadetini yapmasına izin verecektir. Araplar sadece çok tanrıcı, puta tapıcılara karşı hoşgörüsüz davranırlarken, Yahudi ve Hristiyanlara karşı son derece hoşgörülüydüler. Örneğin Saint Jean'in, Aziz Jean, büyük babası İbn Şarjun, Şam'da Emevi halifesinin başveziri olabilmişti. Aziz Jean'in kendisi de Şam İmparatorluğu'nun mali işlerini yürütmek gibi önemli bir göreve gelebilmişti. Roger Grody, İslam'ın sinesinde Haçlı duygusu veya Engizisyon mezalimi gibi kavramları taşımadığını vurguluyor. Ve şöyle diyor, İslam gerek ilk yıllarında ve gerekse daha sonra en parlak çağında kendisinden sonra gelmiş büyük inanç sistemlerinin kendi içinde eritmesini bilmiş ve ayrıca her kültürün en iyi yönlerini yakalayarak o çağa kadar görülmemiş bir sentez içinde onları en yüksek noktalarına ulaştırmıştır. İslam'ın gerileyişi bütün bunları reddedişinden sonra başlamıştır. Türkiye'de dinin siyasal yaşamdaki etkisi çok partili düzende de sürmüştür. Farklı siyasal çizgilerdeki bazı partiler bile dinsel ögeleri kendi etkilerini artırabilmek amacıyla az ya da çok kullanmışlardır. Ama bir istisna dışında tüm programını dinsel temele oturtmaya çalışan bir parti görülmemiştir. Çok partili dönemdeki birçok örnek, dinin ancak bir destek güç olarak önem taşıdığını ama yalnızca dine dayanarak siyasal iktidar olunamayacağını ortaya koymuştur. Bunun birçok nedeni vardır ve bu nedenlerin başında da yarım yüzyıla aşan bir laikleşme döneminin etkisi bulunmaktadır. Dine saygılı olan büyük çoğunluk, din temeline dayalı bir devleti artık düşünememektedir. Cumhuriyetle birlikte yaygınlaşan milliyetçilik akımı ise ulusal değerlerin yerine dinsel değerlerin benimsenmesini ve ulusun yerini ümmetin almasını zorlaştırmaktadır. Demokratik hak ve özgürlükleri kullanma alışkanlıklarının artması, bir din devleti uğruna bunlardan vazgeçmeyi de aynı ölçüde zorlaştırmıştır. Laikliğin, kurumlaşmadığı, demokratik deneyim birikimi olmayan ulusal bağımsızlığa ya da bir diktatörden kurtulmaya, dinsel güçlerin öncülük ettiği İslam ülkelerinde durum farklıdır. Çağ dışı kalmış bazı rejimlerde bir avuç ayrıcalıklı kişinin saltanatının sürebilmesi için ülkenin din kurallarına göre yöneltildiği inancını halka vermeye çalışmaktadır. Bir toplum 1400 yıl öncesinin koşullarına ve sorunlarına yanıt olarak oluşturulmuş kurallarla yönetilebilir mi? Bu soru artık dünyada ve Türkiye'de İslam bilginleri arasında da açıktan tartışılıyor. Yeni görüşün önde gelen temsilcilerinden Sudanlı din bilimci Profesör Abdullahi Ahmet Annaim'e göre,